Ayrım 41, sayfa 387, 35. kısım, Tallinn, 27 Şubat. Anna Veslenski, sabah saat 7'de kahvaltı salonuna girdiklerinde, yüzünde hala bir gece öncesinin sarhoşluğunu taşıyan Zinov, kıpkırmızı gözleri ve çatık kaşlarıyla bir masada tek başına oturuyordu. Gelenleri sessizce bir el hareketiyle selamlayıp kahvaltısına döndü. Gorev fincanlarına kahve doldurmak için geldiğinde, Slenski hancının ellerinin titrediğini gördü. ''Neyin var?'' diye sordu fısıldayarak. Gorev kahve doldurmak istiyormuş gibi eğildi ve yavaşça ''Sabah 6'da meydandaki pazara kadar yürüdüm.'' dedi. ''Tüm kent KGB ve milis kaynıyor. Her yerde kontrol noktası var. Kolayca yenilgiyi kabul edenlerden değilim. Ama buradan ayrıldığınız an ormandaki arkadaşlarıma katılacağım. Burası güvenli olana kadar bir süre ortalıkta görünmeyeceğim. Tabii eğer yakalanırsanız bu buraya bir daha hiç dönemeyeceğim demektir.'' Salonun öteki ucunda Zino birden ayaklandı, peçetesiyle ağzını silip yanlarına geldi. Gorev'e hafifçe gülümsedi. O senin şampanya dediğin bir boğayı öldürür. Sanki bütün gece biri başıma tokmak vurmuş gibi beynimin içi zonkluyor. Her günahın bir bedeli vardır albay. Doğru, dedi Zino keyifsizce. Anna'ya bakıp yeniden gülümsemeye çalıştı. Bu sabah çok güzel göründüğünüzü söyleyebilir miyim? Anna o sabah hoşa gitmeyecek kadar aşırı makyaj yapmıştı. Bu nedenle Zinov'un sadece nezaketten böyle konuştuğunu anlamakta güçlük çekmedi. Teşekkür ederim albay. Eşim bizi Leningrad'a götürmeyi kabul ettiğinizi söyledi. Çok büyük bir incelik bu. Boş laf. Biz üniformalılar birbirimize yardım etmemiz gerekir. Benim tek üzüntüm bu durumun balayı planlarınızı alt üst ediyor olması. Zinov saatine baktı. 10 dakika sonra hareket etmek istiyorum. Acele ederseniz sevinirim. Kurmay toplantısı için öğlen 1'de Leningrad'da olmalıyım. Gitmeye hazırlandı, tereddüt edip Slenski'ye ''Eski Doğu Kulesi yolundan gideceğiz.'' dedi. ''Böylece doğrudan kıyı yoluna çıkarız. Bir de bilginiz olsun diye söylüyorum. Dün akşam yetkililerin önceki gece paraşütle atlayan iki düşman ajanının peşinde olduklarını duydum. Bu da yolumuz üzerine kontrol noktalarına rastlayacağız demektir. Ama bizi fazla geciktireceklerini sanmıyorum.'' Slenski şaşırmış numarası yaptı. Düşman ajanları mı? Ne diyorsunuz? Nereden gelmişler? Sormayı aklımdan bile geçirmedim. Bir kadınla bir erkek. Tek bildiğim bu. Lukin sabah 6'da rahatsız bir uykudan sonra uyandığında hala bitkindi. Tıraş olup giyindikten sonra masanın başına geçti. Kaman'ın getirdiği raporları incelemeye başladı. Kaman raporun yanı sıra masanın üzerine bir tepsiyle bir semaver çay, taze ekmek, ekşi tatlı bir kavanoz erik reçeli de bırakmıştı. Lukin yüzbaşıyı göndermiş, ihtiyacı olunca çağıracağını belirtmişti. Raporu eline alıp sayfalarında göz gezdirdi. Uykusuzluktan kıpkırmızı ve şiş gözleri kağıt üzerinde dans eden harfleri yakalamakta güçlük çekiyordu. İlgisini çekecek bir haber yoktu. Kentteki ve eski bölümdeki bütün otel ve hanlar ziyaret edilmiş, müşteri kayıtları alınmış, kimlikleri Pik Caddesi'ndeki KGB merkezinde denetlenip doğrulanmıştı. Bu arada yakalanan asker kaçağı sayısı 21'e çıkmıştı. Orduda pek revaçta olan bir şakaya göre eğer askerden kaçacaksan Baltık Denizi'ne doğru gideceksin. Orada kadınlar güzel, içki sertti. İnsan Sibirya'ya gitmeden önce hiç olmazsa birkaç gün rahat ederdi. Lukin başını kaldırıp bir süre pencerenin ötesindeki karanlığa baktı. Baltığın bu bölümünde kış karanlık ve iç karartıcı olurdu. Güneş uzun günlerde 3 saat kadar görünür, geriye kalan karanlık da onun yüreğini sıkardı. Sıcak kırım güneşini özlemle hatırladı. Yüzündeki sıcak rüzgarı, portakal ve yabani yasemin kokusunu. Karısına verdiği sözü tutacak kadar yaşayıp yaşamayacağını merak etti. Görevinde başarısız olursa karısının başına gelebilecekleri sıkıntıyla düşündü. Başarısız olma hakkı yoktu. Lukin umutsuzlukla içini çekti. Düş kırıklığından bir yay gibi gergin, bütün dikkatini yeniden rapora vermeye çalıştı. 11 asker kaçağı, bir kara borsacı, paslanmış, ruhsatsız ve fişeksiz bir Alman lugeriyle yakalanmış 15 yaşındaki bir çocuk. Çocuk gece tutuklanmış ve paraşütle atlayan düşman ajanlarıyla ilgili olarak sorguya çekilmişti. Ama hiçbir şey bilmediği açıktı. Yerel KGB'nin raporlarının satır aralarını okuduğunda oğlana işkence edildiğini anladı. Çocuğun partizan olması bile uzak bir olasılıktı. Estonya'nın cesur kadın ve erkekleri ellerinde modası geçmiş Alman silahlarıyla ormanlarda gizlenmekte, savaştan sonra 8 yıl geçmesine rağmen düşmanlarına hala zor dönemler yaşatmaktaydılar. Lukin raporu bir kenara iterken ürperdi. Zavallı çocuk. Büyük bir olasılıkla kurşuna dizilecekti. İşgal altındaki topraklarda ruhsatsız bir silahla yakalanmak, yaşına bakılmaksızın ölüm cezasına çarptırılmak demekti. İskemlesine geri yetip bir sigara yaktı. Sert McCorka tütününün ciğerlerini dağladığını hissetti. Kapı vuruldu. Kaman odaya girip binbaşıyı selamladı. Kontrol noktalarını denetlemeniz için arabanızı hatırlattım efendim. Kontrol noktalarını denetlemeniz için arabanızı hazırlattım efendim. Önce Doğu Kulesi demiştiniz değil mi? Lukin sigarasını söndürdü. Güzel. Öyleyse Doğu Kulesi'ne Kaman. Emka eski kentin buz tutmuş dar ve parke taşlı sokaklarına girdiğinde hava hala zifiri karanlıktı. Bütün küçük Rus arabaları gibi Emka'da bazı temel unsurların dışında herhangi bir konfordan yoksundu. Bu da arabanın içinde sıcak hava tertibatı olmadığı anlamına geliyordu. Zinov soğuktan korunmak için koyu postundan yapılmış bir gocuk giyiyordu. Anna ve Slenski'nin arka koltukta oturmalarını, buradaki yün battaniye ile dizlerini örtmelerini önerdi. Otomobil sona dönüp eski granit kulelere doğru giden dar sokaklardan birine saptığında biraz önlerindeki kontrol noktasını gördüler. Bazı sivillerden ve üniformalı milislerden oluşan bir grup, kulelerin hemen dibinde petrol barillerinin üzerine yerleştirdikleri bir direkle geçici bir bariyer yapmışlardı. Önlerinde bariyerin kaldırılıp geçme izni verilmesini bekleyen ikisi kamyon, biri özel araçlık bir sıra vardı. Milisler kamyonlardan birini denetlemeyi tamamladı, bariyeri kaldırarak yola devam ettirdiler. Zinov el frenini boşalttı, önündeki arabanın peş sıra ilerledi. Sabırsızlıktan parmaklarıyla direksiyonun üzerinde trampet çalıyordu. Allah kahretsin. Anlaşılan sıramızın gelmesini beklemekten başka yapacak bir şey yok. Geriye arka koltuktaki Anna ve Slenski'ye dönüp bakarak bir sigara paketi uzattı. Sigara? Kırım'ın esmer tütünü. Nefesinizi kesmezse para yok. Slenski bir sigara aldı. Anna teşekkür etti. Slenski çakmağının alevini Zinov'un sigarasına yaklaştırdı. Sonra dönüp Anna'ya baktı. Kızcağızın ağzı gerginliğini belli edecek derecede büzülmüştü. Dışarıda parke taşları üzerinde lastik sesleri duydular. Slenski başını kaldırdığında karşıdan gelip kontrol noktasının yanına yaklaşan yeşil ordu dizisini gördü. Duran arabadan bir adam indi. Üzerinde siyah KGB üniforması ve ağır bir palto, başında subay kasketi, ayaklarında da çizmeler vardı. Slenski'nin gözleri adamın sol elindeki siyah deri eldivene takıldı. El kas katı duruyordu. Takma olduğuna karar verdi. KGB görevlisi kontrol noktasındaki subayın yanına gelip bir süre ateşli ateşli konuştu. Subay birkaç saniye sonra bariyere doğru dönüp bir emir haykırdı. Denetimde görevli milisler işlerini daha ciddi yapmaya başladılar. Kreyek ampulleri yakıldı. Parke taşlı kaplı sokak gündüz gibi aydınlandı. Ortalık birdenbire milis doldu. Sanki arabaların arkasında uykuya dalmışlar, KGB yetkilisi geldiğinde uyandırılıp işlerin başına gönderilmişler gibi. KGB subayının önemli biri olduğu açıktı. İkinci kamyon çok daha ciddiyetle aranıp denetlendi. Kesin emirler, kısa cevaplar duyulurken dar sokak birdenbire sanki canlandı. Kamyonun şoförü arabasından inmişti. Yerdeki milis kimlikteki fotoğrafla adamın yüzünü karşılaştırmak için elindeki fenerden yararlanıyordu. Bu sırada başka milisler ellerinde güçlü fenerlerle şoför mahallini arıyorlardı. Kamyonun yük bölümünü örten siyah branda kaldırıldı. Taşınanlar uzun uzun arandı. Bu arada bazı milisler kamyonun altına yatmış ellerindeki ışıkla şasiyi denetliyorlardı. Slenski Anna'nın önündeki aramayı izlerken elini yumruk yaptığını gördü. Baktığında kontrol noktasında sivil, milis toplam 12 kişi bulunduğunu, bunların yanında da eldivenli KGB yetkilisiyle şoförünü de saymak gerektiğini düşündü. Saatler gibi süren 5 dakikanın sonunda hala kamyonun geçişine izin verileceğine dair bir belirti yoktu. Arkalarındaki kuyruksa giderek uzuyordu. Sonunda Zinov yumruğunu direksiyona vurdu. Canı cehenneme, böyle giderse Leningrad'a gece yarısı varırsak şanslıyız, dedi. Birden kamyonun geçmesine izin verildi. Önlerindeki araba ilerledi. Araba da aynı özenle arandı. Şoförün belgeleri incelendi. KGB yetkilisi bütün bunları büyük bir dikkatle arkasını duvara dayayıp sigara içerek izledi. Slenski kendi kendine küfür etti. Bütün vücudundan buz gibi ter boşandığını hissetti. Sakin hareketlerle Tokarev tabancasının kılıf kapağını açtı. Güvenlik mandalının açık olup olmadığını kontrol etti. Kızın korkusunun giderek arttığını hissederek Anna'ya eğildi. Kaçmamız gerekirse hazırlıklı ol, dedi fısıldayarak. Becerebilirsen hana gitmeye çalış. Sinova birden geri döndü. Bir şey mi dedin? Slenski gülümsedi ve belki de trenle gitmek daha doğru olurdu albay, dedi. Özür dilerim ama bütün bunlar çok gülünç. Sizin suçunuz değil. Doğru, yine de görevli subaya iki çift laf etmenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Tanrı aşkına bütün günümüzü burada geçiremeyiz ki, yoksa ikimiz de gecikeceğiz. Birden önlerindeki araba kaldırılan bariyerlerin altından geçti ve sıra onlara geldi. Bariyer tekrar indi. Zinov Emka'yı birkaç metre ilerletti, durup camını indirdi. Otomobil ampullerden gelen ışın altında gözleri kamaştıracak bir ışık havuzunun ortasında duruyor gibiydi. Milislerden biri koşarak yaklaştı. Tamam dedi. Arabadan inip belgelerinizi hazır edin. Zinov Milis'in kabalığı karşısında kıpkırmızı oldu. Kimliğini çıkardı. Bir KGB albayıyla karşı karşıyasın. Diline dikkat et. Bariyeri gösterdi. Bariyeri kaldır da geçelim. Hem de çok çabuk. Milis Zinov'un kimliğine bakıp hayır anlamında başını salladı. Herkesin kimliği incelenecek. Araçlar aranacak. Bu nedenle söylenenleri yapın ki daha fazla zaman kaybetmeyelim. Zinov terbiyesizce cevabı aldığında öfkesini bastırmakta güçlük çekti. Şimdi görürüz diye bağırdı. Burada yetkili kim? Fark etmeyecek yoldaş, yetkilinin adı binbaşı Lukin, KGB Moskova. Bu arada arabadan inin. Slenski ve Anna adı duyunca irkildiler. Oysa Zinov duyduklarını anlayacak durumda değildi. Kes sesini saygısız herif. Git yetkili subayı, onu derhal görmek istediğimi söyle. Zinov'un kükreyişi Milis'i yerinden sıçrattı. Arkasına bakıp elini kaldırdı. KGB subayını işaret etti. Olan biteni izlemek yeten Lukin adlı subaya. Lukin ağır adımlarla yaklaştı. Bir sorun mu var? Buraya bakın, Lukin ya da adınız her neyse, dedi Zinov. Karşında bir KGB albayı var. Üstelik işimiz de acele. Leningrad'da yapılacak önemli işlerimiz var. Maalesef kimliklerini denetleyip araçlarını aramadan kimsenin geçmesine izin veremiyorum. Kimin emrine dayanarak? Lukin kimliğini çıkarıp Zinov'a uzattı. Kendi emrine. Düşman ajanlarını arama operasyonunu yürütüyoruz. Zinov, Lukin'in kimliğini inceledi. Bütün bunlar iyi, güzel dedi. Ama bizi geciktiriyorsunuz. Kimseyi geciktirmek niyetinde değilim albay. Yapılacak bir görevim olduğunu anlamalısınız. Şimdi lütfen hepiniz arabadan inip belgelerinizi çıkarın. Ayrım sonu. Sayfa 393.